Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 11.
Yasalar Osmanlı şehzadelerini eşyalarını toplayıp ülkeyi terk etmeleri için 10 gün süre vermişti. Halife ise hemen ayrılmak zorundaydı. Yasa oylanır oylanmaz İstanbul valisi ile emniyet müdürü doğruca Dolmabahçe Sarayı'na giderek Abdülmecid'e derhal yola çıkmak için hazırlanmasını söylediler. Öfkeye kapılan halife valiyi kovdu. Bunun üzerine emniyet müdürü gerekirse kendisini zor kullanarak götürmek için emir aldığını bildirdi. Saray sarılmış ve telefon hatları da kesilmiş olduğundan Abdülmecid'in boyun eğmekten başka çaresi kalmamıştı. Orient Express'in son durağı olan Sirkeci Garı'na götürülüp Avrupa'ya giden trene bindirileceği söylendi. Aslında daha farklı bir plan yapılmıştı. Halkın tepkisinden çekinen yetkililer daha az dikkat çekecek bir çıkış yoluna karar vermişlerdi. Halife ile ailesini ve görevlileri arabayla Çatalca'ya götürüp İstanbul dışından trene bindireceklerdi. 4 Mart 1924 sabahı saat 5'te Halife Abdülmecid yanında 4 karısından ikizi, oğlu, kızı, baş mabeyincisi, özel doktoru ve katibi ile birlikte yola çıktı. Gece yarısına kadar Çatalca tren istasyonunda Orient Express'in gelmesini beklediler. Trene eklenen özel bir vagonla İstanbul valisi sürgünlerle görüşmek için gelmişti. İçinde 2000 İngiliz lirası ve İsviçre konsolosunun hazırladığı geçici vizeler bulunan zarfı halifeye verdi. Abdülmecid bir basın bildirisi yayınlayıp ulusun kararına boyun eğdiğini ve bundan sonra yalnızca güzel sanatlarla ilgileneceğini açıkladı. Ama halifenin boyun eğmiş tavrı uzun sürmedi. Tren Bulgaristan sınırını geçer geçmez bir bildiri daha yayınlayarak kendisini makamından alma kararını geçersiz saydığını açıkladı. Ne yazık ki pek az kişinin bu konuya aldırış ettiğini fark edecekti. İsviçreli yetkililer birden fazla kadınla evli olanların ülkeye girmesini yasaklayan yasadan onu muaf tutmak için belirli formaliteleri yerine getirirken sınırda beklemek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra bu ülkenin çok pahalı olduğunu anlayarak Nice taşındı. 1944 Ağustos'unda Paris'te öldü ve Medine'de gömüldü. Mezarının Türkiye'ye getirilmesi için ailesinden gelenlerin yaptığı çağrılar her seferinde reddedildi. Abdülmecid'in sürgün edilmesinden birkaç gün sonra Osmanlı Hanedanlığı'nın 116 mensubu daha sınır dışına sürüldü ve birçoğu tekrar İstanbul'u göremedi. Dipnot: Abdülmecid'in görevinden alınıp sürgüne gönderilmesinin ayrıntıları için Seçil Akgün sayfa 195-214. Hanedanın kadın üyelerinin ülkeye giriş yasağı 1952'de, erkeklerin ise ancak sürgünden 50 yıl sonra 1974'te kaldırıldı. Dipnot Özerdim sayfa 138-139. İslami kuruluşların laik devlete tabi olması o tarihten bugüne Türkiye'de tartışma konusudur. Ama monarşiyi yeniden canlandırmak için hiçbir girişimde bulunulmadı. Mustafa Kemal'in hanedanı suçlama politikası en iyisinden gereksiz, en kötüsünden haince bir kalıcı etki bıraktı. Sultanlarla şehzadeleri geride beş parasız kalan hizmetçilerinden başka özleyen olmadı. Boş kalan sarayların çoğu aradan geçen yıllar içinde harap oldu. İmparatorluğun arması olan tuğralar ya zamanla soldu ya da binaların cephelerinden söküldü. Ancak son yıllarda Osmanlı hanedanının sanatsal ve mimari mirasını onarmak için ciddi bir çaba gösterilmeye başlandı. 1924 yılında Türkiye'nin başka sorunları vardı. Mustafa Kemal 1927'deki nutukta meclis halifeliği kaldırıldığında Türk milliyetçilerine destek veren Hint Müslümanlarına teşekkür etmek için giden heyetin başkanının başka ülkelerde yaşayan Müslümanların onu halife olarak görmek istediklerini aktardığını belirtecekti. Bu öneriyi saçmalık olarak nitelendirip reddetmişti. Halife bir devlet başkanıydı ve yabancı Müslümanların da kendi hükümetleri olduğuna göre yaşadıkları ülkelerin sınırları dışında bulunan bir halifenin emirlerini yerine getirecek durumda olamazlardı. Dipnot Nutuk sayfa 565. Bu görüş 1924 Mart'ında olduğu kadar taktik nedenlerle halifenin bir süre daha makamında kalmasına göz yumduğu 1922 Kasım'ında da doğruydu. Halifeliğin kaldırılması Mustafa Kemal'in dini devlet işlerinden ayrı tutmak konusundaki kararlılığını gösteriyordu. Bir ay kadar sonra 8 Nisan 1924 tarihinde evlenme, boşanma, miras gibi kişisel davalara bakan şer'i mahkemeler kapatıldı. Dipnot Özerdim sayfa 83. Ertesi gün Mustafa Kemal ile arkadaşlarının pek az dikkate aldığı alkol yasağı da kaldırıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 47. 20 Nisan'da kabul edilen ilk Cumhuriyet Anayasası hala İslam'ın resmi din olduğunu belirtiyor ve 1921'de hazırlanan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki formülü kullanarak meclisin görevinin şeriat yasalarının uygulanmasını denetlemek olduğunu söylüyordu. Dipnot, Mustafa Kemal Nutuk da 1921 yılında şeriat şartları anlamına gelen ahkam-ı şeriyeden söz etmemeyi yeğlediğini belirtirken, Arapça şer sözcüğünün yasa anlamına geldiğini, Nutuk 475 ve meclisin yasaları uygulayacağının da açıkça bilindiğini söyledi. Ama yine de bu sözcüğe başka anlamlar yükleyenleri ikna edememiş olduğunu da ekledi. Şer ve bu sözcükten türetilen şer'iat ve şer'iye, başka hangi anlamlara gelirse gelsin geçerli olan anlamı artık yalnızca İslam'ın dinle ilgili yasalarıydı. Bu nedenle 8 Nisan 1924 tarihli yasa maddesinde mehakimi şer'iyenin ilgası tanımı şeriat mahkemelerinin kaldırılması anlamında kullanılmıştı. Özerdim, sayfa 83. Ama bunlar Mustafa Kemal'in 1926'da söyleyeceği gibi yeni Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyet rejimimizin çağdaş karakteriyle bağdaşmayan deyimler, inkılap ve Cumhuriyet'in o gün için sakıncalı görmediği tavizlerdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 477. Meclis Mustafa Kemal'in istediği değişiklikleri kendisinden beklendiği biçimde onayladı ama kendi haklarını gözetmeye de dikkat etti. Anayasa Komisyonu Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu feshedip erken seçim kararı alma hakkı bulunmasını önermişti. Bu görüş pek de sevimli olmayan anıları canlandırıyordu. İkinci Abdülhamit görünürde anayasadan vazgeçmemişti ama parlamentoyu süresiz olarak dağıtmıştı. Vahdettin ise kendini ve itilaf devletlerini tatmin edebilmek için parlamentoyu iki kez feshetmişti. Bağımsızlığını göstermek için Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'na parlamentoyu feshetme yetkisini vermedi. Ancak tartıştıktan sonra bütçe dışındaki yasaları yeniden görüşülmesi için veto edip geri gönderme yetkisini tanıdı. Dipnot Goloğlu, cilt 6, sayfa 45-46. Mustafa Kemal meclisi kendi adayları aracılığıyla kontrolü altında tuttuğundan o tarihte bu maddelerin pratikte önemi yoktu. Ama bir parlamenter hükümetin temeli atılıyordu. 16 Nisan'da meclis Türk Milli Direnişi'ne karşı olmaları nedeniyle sınır dışı edilip vatandaşlıktan çıkarılacak olanların listesini hazırlamak üzere toplandığında ateşli bir tartışma yaşandı. Lozan Anlaşması bu kişilerin sayısını 150 ile sınırlamış ve milliyetçi rejimin gözünden düşen diğer insanların affedilmesini sağlamıştı. Meclis bu maddeyi uygulamak için iki af yasası hazırladı ama sürgüne gönderilmeyi hak eden en kötü suçluların kim oldukları konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Sonunda liste hazırlanınca İstanbul basını sınır dışı edilecekler listesine aday gösteren Dahiliye Vekili Ahmet Ferit'in tek, Anadolu'ya ilk gittiği zamanlar Mustafa Kemal'e kesinlikle karşı olduğunu belgelerle kanıtladı. Bu suçlamayı Mustafa Kemal'in eski dostlarından olan ve her zaman aksini iddia ettiği halde Ankara hükümetini zor duruma düşürmekten zevk alan Refet Bele de onayladı. Dipnot, İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 57-58. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, cilt 2, sayfa 89-91-96, Refet'in tartışmaya karışmak istemediğini iddia ediyor. Hükümet yanlısı basının saldırısına uğrayınca milletvekiliğinden istifa etmiş ama daha sonra Rauf Orbay'ın ısrarıyla istifasını geri almıştı. Ferit Tek istifa etmek zorunda kaldı. Ne var ki bu muhalefet için felaketli bir zafer olmuştu. Çünkü yeni dahiliye vekili Recep Peker, Mustafa Kemal'in en otoriter destekleyicilerinden biriydi. Hilafetin kaldırılmasını izleyen birkaç hafta boyunca Mustafa Kemal pek ortalıkta görünmedi. Eski düzenin yıkılması ülkeyi şaşkınlığa uğratmıştı ama açıktan açığa baş kaldıranların sayısı çok azdı. Akdeniz kıyısındaki küçük Silifke kasabasında bir isyan yaşandı. Bursa'da ufak tefek olaylar çıktı. Halkı dinsiz hükümete karşı kışkırtmak isteyen yöredeki bir hoca idama mahkum edildi. Dipnot Seçil Akgün, sayfa 224. Eğitimli önderler olmadıkça halk tepkisi etkisiz kalıyordu ve Ali Fuat'ın anılarında belirteceği gibi küçük eğitilmiş sınıf da kendi arasında bölünmüştü. Dipnot Siyasi Hatıralar, cilt 2, sayfa 89. İstanbul'da yayınlanan muhalif gazeteler hükümeti destekleyenlerin arasında fesat ve rüşvetin yayıldığını söylüyor ve bunun suçunu halk fırkasının baskıcı yönetimine atıyordu. Rüşvet iddiaları ülkeyi terk eden Hristiyanların mallarının kapışılmasını ve buradan giden zengin Rum ve Ermenilerin hükümete yakın kişiler aracılığıyla kendi mallarına sahip çıkma çabalarını kapsamaktaydı. Savaşlarla yoksullaşan Türkiye yeni servetler yaratamıyordu. Ganimetlerin yani azınlıklar ve yabancılar tarafından yapılmış olan birikimlerin paylaşılması ise seçkin Türkler arasında kavgalara neden oluyordu. İstanbul gazetelerinin baskı sayısı pek yüksek sayılmazdı ve tirajı 15 binden fazla olanına pek rastlanmıyordu. Hükümetin yarı resmi yayın organı olan Ankara'daki Hakimiyeti Milliye gazetesi ise ancak 6 bin basıyordu. Dipnot Tunçay, sayfa 232. Mustafa Kemal'in sadık destekçisi ve Halk Fırkası'nın radikal bir milletvekili olan Yunus Nadi Abalıoğlu, İstanbul'da 1924 Mayıs'ında Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkarmaya başlayınca hükümetin İstanbul'da da sesi duyulmaya başladı. Bu gazete Mustafa Kemal'in aslında esin kaynağı daha insancıl olan reformlarını desteklerken Türk milliyetçiliğinin otoriter ve bazen de yabancı düşmanı sesi haline geliyordu. Siyasal sorunlara Mustafa Kemal'in özel yaşamında ortaya çıkan bazı dramatik olaylar da eklendi. Avrupa'da bir verem kliniğine tedavi olması amacıyla gönderdiği Fikriye, Mustafa Kemal'in Latife ile evlendiğini duyar duymaz İstanbul'a dönmüştü. 6 Mart 1923'te hala İtilaf güçlerinin işgali altında bulunan İstanbul'daki Ankara hükümetinin temsilcisi Adnan Adıvar genç kadının Ankara'ya gelmesine bir sakınca olup olmadığını Gazi'ye sordu. Mustafa Kemal aynı gün öfkeli bir telgrafla yanıtladı. Fikriye kendisinden izin almadan dönmüştü. Gereksinimlerini karşılaması için ona yeterince para vermişti. İstanbul'da kalmalı ve bu davranışının nedenini açıklamalıydı. Durumu daha da sağlama almak için İzmit valisine, Fikriye Ankara'ya trenle gelmeye kalkıştığı takdirde onu durdurmasını bildirdi. Dipnot, belli, Fikriye, sayfa 96-97. Adnan ile Mustafa Kemal'in karşılıklı telgraflarının ve İzmit'e gönderilen talimatın fotokopileri kitapta yer alıyor. Bundan sonraki 14 ay boyunca Fikriye İstanbul ve Gelibolu'da yaşadı. Mustafa Kemal'e ve hatta İsmet Paşa'ya bile Çankaya'ya ulaşmasına izin verilmesi için defalarca mektup yazdı. Nihayet 1924 Mayıs'ının sonunda fark edilmeden İstanbul'u terk ederek Ankara'ya doğru yola çıktı. 1 Haziran 1924'te açıklanan resmi öyküye göre bir gün önce Ankara garına ulaşan Fikriye, Mustafa Kemal'in Selanik'ten yakın arkadaşı ve uzak akrabası, dolayısıyla kendisinin de uzak akrabası olan Yarbay Fuat Bulca'yı ziyarete geldiğini söylemişti. Ama Fuat'ın evine gitmek yerine bindiği arabayı Çankaya'ya çevirtmiş, eve varınca Cumhurbaşkanı ve karısıyla görüşmek için ısrar etmişti. Bunun olanaksız olduğu kendisine bildirilince arabaya tekrar binmişti. Geri dönerken çantasından çıkardığı tabancayla kendisini vurmuştu. Mustafa Kemal genç kadını kurtarmak için kendi özel doktoru Refik Saydam'ı gönderdi. Ankara Hastanesi'ndeki cerraha Fikriye'yi kimsenin ziyaret etmemesi tembih edilmiş ve ilk tedavisi başarılı olursa gerekirse tedaviye İsviçre'de devam edileceği bildirilmişti. Ne var ki tedavi başarısız oldu. Hastaneye yattıktan bir hafta sonra Fikriye zatürreye yakalandı ve 2 gün sonra da öldü. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 102-103. Analarında sürekli Atatürk'e saldıran Rıza Nur, Fikriye'nin intihar etmeyip öldürüldüğü söylentilerine yer veriyor. Cilt 3 sayfa 281-282. Fikriye'nin yeğeni Abbas Hayri Özdinçer'e göre babası Ali Enver, Fikriye'nin ağabeyi de aynı görüşteydi. Ayrıca Ali Enver kardeşinin verem olmadığını, yalnızca Atatürk'ün çevresinden uzaklaştırılmak için Avrupa'ya gönderildiğini de söylüyor. Aktüel dergisinin 16-22 Nisan 1998 tarihli 352. sayısında yayınlanan röportaj. Polisin olayı örtbas edip kişisel belgelerini ortadan kaldırmaya çabalaması benzer dedikoduların yayılmasına neden olmuştu. Ama böyle bir plan yapılmasının hiçbir anlamı yok. Mustafa Kemal'in izni olmadan hiç kimse Fikriye'yi vurmaya cesaret edemezdi. İzin vermek ise Mustafa Kemal'in karakterine uymadığı gibi anlamsızdı. Fikriye onun için bir tehdit unsuru değildi. Ayrıca Avrupa'dan dönünce Latife'nin zoruyla gönderilinceye dek Çankaya'daki köşkte kaldığı konusundaki söylentilerinde mantıklı bir tarafı yoktur. Adnan Adıvar ile Mustafa Kemal arasında 1923 Mart'ında geçen telgraf trafiği Mustafa Kemal'in Fikriye'yi bir daha görmeye niyeti olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Terk edilen eşlerin ve metreslerin trajedileri Türk insanının yaşamının ve edebiyatının bir parçasıydı. Ama bu gerçek bir de Gazi'nin yaşamını kolaylaştırmadı. Muhalifleri genç kadının ölümünü Mustafa Kemal'in ahlak gevşekliğine bağlarken Fikriye'nin kendisi unutulmuştu bile. Görevliler bu skandalın yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptılar. İstanbul'da sivil polisler Fikriye'nin evini arayıp kişisel eşyalarını topladılar. Dipnot, adı geçen eser sayfa 99. Herhangi bir açıklama yapılmadığı ve ortaya suçlayıcı kanıtlar çıkarılmadığı için konu yavaş yavaş unutuldu. Manevi kızı Sabiha Gökçen daha sonraları Atatürk'ün Fikriye'ye sevgi duyduğunu ve Latife'ye oranla daha iyi bir eş olabileceğini söyleyecekti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 105-108. Aslında her ikisi de Mustafa Kemal'in kadın arkadaşlarına acı vermek istemediğini ama kimsenin de yoluna çıkmasına izin vermeyeceğini anlayamamıştı. Fali Rıfkı Atay kadınların özgürlüğünden söz eder ve bu konuda çaba gösterirken Atatürk'ün doğal yapısına aykırı davrandığını denebilir ki harem eğilimindeydi sözleriyle dile getirecekti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 410. Yıllar sonra bir dans pistinde onu yönlendirmek isteyen yabancı bir hanıma, "Madam, bir erkekle bir kadın beraber oldukları zaman idareyi erkeğe bırakmak en doğru harekettir," dediği söylenecekti. Dipnot belli. Fikriye, sayfa 109.
Ayrım sonu.